Ayrım 33, sayfa 409. Struan dinlenen buluta döndüğünde Maymay hala bitkin bitkin uyuyordu. Struan ona bakarken Colum ve Gort konusunda ne yapması gerektiğini düşündü. Bir an önce Macao'ya gitmesi gerektiğini biliyordu. Fakat Maymay iyileşmedikçe gidemezdi. ''Tanrım onu iyileştir.'' dedi. ''Orlov ya da Maus'u mu göndersem? Yoksa bekleyeyim mi?'' Colum'a kendisini korumasını söyledim. ''Ama bunu yapabilecek mi?'' ''Ah Tanrım, Maymay'a yardım et.'' Gece yarısı kapıya vuruldu. Evet. Limdin usulca içeriye girdi. Maymay'a bakıp içini çekerek, ''İri şişko mazser geldi, Taypan görecek, olur heya!'' dedi. Struan üst güvertedeki kendi dairesine çıkarken omuzları ağrıyor, başı zonkluyordu. Gazeteci Morley Skinner koltuktan güçlükle kalkarak, ''Davetsiz ve bu saatte geldiğim için özür dilerim Taypan'' diye söze başladı. ''Ama bu biraz önemli.'' ''Gazetecileri görmekten daima zevk duyarım Bay Morley. Otur, içki içer misin?'' Maymay'ı düşünmemek için adamla meşgul olmak istiyordu. Bunun rastgele bir ziyaret olmadığını farkındaydı. ''Teşekkürler, viski içerim. Beni bu geç saatte gördüğünüz için teşekkürler. Dün gece elime bir haber geçti. Bunun kaynağını açıklayamam fakat basmadan önce sizinle görüşmek istedim.'' ''Struan, Oriental Times'ın sahibi benim.'' dedi. ''Bunu seninle benden başka bilen de yok. Fakat sana şimdiye kadar neyi basıp neyi basmayacağını söylemiş değilim.''
''Evet Bay Struan, fakat bu çok büyük etkisi olabilecek bir haber.''
Cebinden bir kağıt parçası çıkararak baktı. ''Hükümetimiz Chuenpi anlaşmasıyla beraber Hong Kong'u da reddedecekmiş.'' ''Bu komik bir hikaye mi Bay Skinner?'' Struan, Blore'un adamı iyice ikna edip edemediğini düşündü. Kendi kendine iyi bir kumar oynadığından emin misin oğlum diye sordu.
Hayır efendim, en iyisi bunu okuyayım.
Adam Sir Cross'un yazdığı ve Struan'ın da gazetecinin kulağına gizlice fıslaması için Blore'a ezberlettiği şeyleri aşağı yukarı kelimesi kelimesine okudu. Struan ancak gazeteci sayesinde bütün tüccarları ayaklandırabileceğini ve böylece hepsinin Hong Kong'un mahvolmasını engellemeye çalışacaklarını hesaplamıştı. Yıllar önce nasıl başkaldırıp Doğu Hindistan şirketini yönetmeye başlamışlarsa bu işte öyle direneceklerdi.
''Buna inanamam, Hong Kong ölemez. Bu ada olmadıkça gelecekteki Çin limanlarımızın bir değeri kalmaz.''
''Biliyorum Taypan, bunu hepimiz biliyoruz.''
''Evet, fakat Dışişleri Bakanı aynı kanıda değil. Neden? Bunun nedenini merak ettim. Hem biz ne yapabiliriz? Onu nasıl ikna edebiliriz?''
Skinner da tıpkı Struan gibi Hong Kong'u tutuyordu. Hong Kong olmasa soylu ev de olamayacaktı. Soylu ev yaşamazsa haftada bir çıkan Oriental Times gazetesi ve iş de olmayacaktı. Gözlerinde buz gibi bir ifade belirerek, ''Belki de o Tanrı'nın belasını iknaya ihtiyacımız kalmayacaktır.'' dedi.
''Anlamadım.
O belalı serseri daima başta kalacak değil ya.''
Struan'ın ilgisi arttı. Bu beklenmedik yeni bir görüştü. Skinner bütün gazeteleri büyük dikkatle okur ve hükümet işlerini de yakından izlerdi. Ayrıca çok iyi bir belleği olduğu ve insanlara büyük merak duyduğu için de Skinner'ın pek çok bilgi edindiği kaynak vardı.
''Yani sen hükümette bir değişiklik olabileceğini mi sanıyorsun?''
''Sir Robert Peel ve muhafazakarların bir yıl içinde Whig'leri baştan atacaklarına iddiaya girebilirim.''
''Bu çok tehlikeli bir kumar. Parama sana karşı sürerim.''
''Whig'ler bir yıl içinde düşerlerse ortaya iddiama karşılık olarak Oriental Times'ı koyar mısınız?''
Struan böyle bir iddianın Skinner'ı tümüyle kendi tarafına çekeceğini biliyordu. Buna karşılık gazeteyi vermek hiç sayılırdı.
''Bunu kazanmana imkan yok.''
''Ben kazanacağımdan eminim Bay Struan. Bu kış İngiltere gerek endüstri, gerek ekonomi bakımından en kötü devrelerinden birini geçirdi. İşsizlik feci, hasat kötü oldu. Bir somun ekmeğin bir şilin iki peniye çıktığını biliyor musunuz? Geçen hafta gelen gazeteler böyle yazıyordu. Yumurtanın düzinesi 4 şilin. Bütün yiyecek maddelerinin fiyatları yükselmiş.'' ''Bay Struan, siz dağ başında büyük bir servetin içinde yaşıyorsunuz. Bir kızın elbisesi güzel diye kendisine 1000 altın verebiliyorsunuz. Oysa İngiltere'de işçiler 64 saat çalışıp karşılığında sadece 17 şilin alıyorlar. Tarlada çalışanlarsa kim bilir kaç saate karşılık sadece 9 şilin. Eğer iş bulabilirlerse fabrika işçileri de haftada ancak 15 şilin alıyorlar. Haberiniz yok ama İngiltere'de her 11 kişiden biri sürünüyor. Oysa biz dünyanın en zengin ülkesiyiz. Whiglerin bir şeyi gördükleri yok ve bu haksızlıklara karşı bir şey de yapamıyorlar. Şarteristler konusunda da öyle. Sağcı adamların anarşist olduğunu söyleyip çıktılar. Fabrika ve diğer iş yerlerindeki feci durumu görmezlikten geliyorlar. 6 ve 7 yaşındaki çocuklar günde 12 saat çalışıyorlar. Kadınlar da öyle. Onları ucuz tuttukları için de erkekler işsiz kalıyor. Bizi kurtarabilecek tek adam Sir Robert Peel'dir.
Eğer Lord Cunningham giderse yerine kim geçecek?
Sir Robert tabii. O olmasa Lord Aberdeen.
Ama ikisi de serbest ticaretin aleyhindeler.
Evet ama ikisi de liberal ve akıllı kimseler. Bir kere başa geçtiler mi fikirlerini değiştirmek zorunda kalacaklardır. İngiltere'nin ayakta kalması için tek çare serbest ticarettir. Onlar da zengin ve güçlü kimselerin kendilerine destek olmasını isteyeceklerdir.
Yani onları desteklememi mi söylüyorsun?
Whiglerin bu yıl düşmesi ve Hong Kong'un kurtulmasına karşılık Oriental Times'ın matbaa, makine ve her şeyiyle bana verilmesi için iddiaya giriyorum.
Bu işte bir yararı olacağına inanıyor musun?
Hong Kong için mi?
Tabii, ah tabii.
Strong sızlayan ayağındaki çizmeyi hafifçe gevşederek arkasına yaslandı.
Gazetenin %50'si.
Ya hep ya hiç.
Belki seni kapı dışarı edip bu işi bitirmem daha iyi olacak.
Belki. Size ve sülalenize yüzyıllarca yetecek kadar servetiniz var. Ben Hong Kong'u ve İngiltere'nin geleceğini kurtarmayı ne kadar istediğinizi soruyorum. Bir anahtar buldum sanırım.
Strong kadehine biraz viski koydu. Gazetecinin bardağını iyice doldurarak pekala diye cevap verdi.
Hep ya da hiç. Benimle yemek yer misin? Biraz karnım acıktı.
Evet teşekkür ederim. Konuşmak insanı acıktırıyor.
Strong çıngırağı çalarken kumarın iyi sonuç vermesinden dolayı Johnson'a şükrediyordu. Limdin gelince yemek istedi. Skinner heyecanla konuşuyordu.
Pişman olmayacaksınız Taipan. Longstaff arkadaşınız ama onun gitmesi Hong Kong için büyük bir talih. O hem Wick hem soylu hem de budala. Sir Clyde Whalen soyludur ama budala değildir. Hemen harekete geçen bir tiptir. Sonra kendisi Hindistan'ı iyi bilir. Ondan önce de Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ndeydi. En önemlisi de görünüşte Whig olmasına karşın Cunningham ve hükümettekilerden nefret ettiğinden eminim.
Neden?
O İrlandalı çünkü. Cunningham 15 yıldır İrlanda ile ilgili yasalar çıkarıyor. Bütün İrlandalılar bunun kendi siyasetleri için çok kötü sonuçlar verdiğini görüyorlar. İşte Whalen'ın anahtarı bu. Bundan yararlanarak onu ele geçirebilirsek.
Limdin ve başka bir uşak ellerinde soğuk etler, salamlar, börek ve tatlılar dolu tabaklarla geldiler. Soğuk bira ve buzlu kovada şampanya da getirdiler. Skinner açgözlülükle gülümsedi.
Tam bir fabrika sahibine yakışacak bir ziyafet.
Bir gazete sahibine yakışacak bir yemek.
Strong'un kafası hızla çalışıyordu.
Whalen'ı nasıl bizden tarafa çevirebilirim? Acaba Whigler gerçekten düşecekler mi?
Artık muhafazakarları desteklemeye başlayıp Cross gibi adamlara para vermekten vaz mı geçeyim?
Şimdiye kadar Londra'ya soylu evin eskisinden daha da güçlü olduğuna dair haber gitmiştir.
Sir Robert Peel'in üstüne mi kumar oynayayım?
İşi sonuca bağlamak amacıyla bu yazıyı bastığın zaman herkes paniğe kapılacak dedi.
Evet Bay Struan, Hong Kong'u elden kaçırmamızın aleyhinde olmasaydım bile yine de gazetemin geleceğini düşünmek zorundaydım.
Skinner hala tıkınıyordu, lokmasını çiğneyerek devam etti.
Fakat haberleri halka değişik şekillerde açıklamak olasıdır. Zaten gazeteciliğin heyecanlı bir iş haline koyan da budur.
Gülünce çenesinden yiyecekler süzüldü.
Oh evet, artık kendi gazetemin geleceğini düşünmek zorundayım.
Yine dönerek bütün ilgisini yemeğe verip büyük bir açgözlülükle atıştırmaya devam etti. Strong düşünceye dalmıştı ve pek az yiyordu. Sonunda obur Skinner'ın karnı doydu. Strong ayağa kalkarak getirdiği bilgi ve verdiği öğüt için ona teşekkür etti. Yemek ve içmekten şişmiş olan Skinner,
haberi yayınlamadan önce size bunu gizlice bildireceğim dedi. Bu birkaç gün sonra olacak ama işi planlamak için zamana ihtiyacım var. Teşekkürler Taipan.
Adam kameradan çıktı. Strong da aşağıya indi. Mai Mai hala uykusunda çırpınıyordu. Kendisine kadının kamerasında bir yatak yaptırdı. Sonra yorgun bir halde yattı ve uyumaya çalıştı. Şafak vakti Mai Mai titremeye başladı. Damarlarında buz vardı sanki. Başının içi ve karnı da buz gibiydi. 15. gündü bu.
Maymay bir düzine battaniyenin altında aciz bir bebek gibi yatıyordu. Yüzü kurşunimsi bir renk almıştı. Gözlerindeki ifadeden bitkinliği belliydi. 4 saat süreyle dişleri birbirine çarpmış, sonra titreme yerini yüksek ateşe bırakmıştı. Struan onun yüzünü buzlu suyla siliyordu ama bunun da bir yararı olmamaktaydı. Maymay kendini kaybetmişti. Korkunç ateşle yanarak yarı Çince, yarı İngilizce anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyor, bazen de bağırıyordu. Struan onu yatıştırmaya, teselli etmeye çalışıyordu. Fakat Maymay onu ne duyuyor ne de tanıyordu. Sonra ateş geldiği gibi geçiverdi. Maymay'ın her tarafından terler fışkırdı. Üstü başı da yatakta sırılsıklam olmuştu. Genç kadın rahat bir nefes alarak inledi ve gözlerini açtı. "Ah, kendimi çok iyi ve çok yorgun hissediyorum," diye mırıldandı. Sonra derin bir uykuya daldı. Genç kadın 6 saat sonra sakin fakat bitkin uyandı. "Merhaba Taypan, ben Mutlu Vadi hummasına mı tutuldum?"
"Evet, fakat doktorum bunun ilacını biliyor. 1-2 gün sonra ilacı getirecek."
"İyi, çok iyi, üzülme, ziyanı yok."
"Neden gülümsüyorsun kızım?"
Maymay içini çekerek memnunlukla gözlerini kapadı ve temiz çarşafa iyice gömüldü.
"Başka şekilde Josu'nu nasıl yönetirsin? Eğer kaybederken gülümsersen hayatta kazanırsın."
"Bir şeyin kalmayacak, üzülme."
Strong gece nöbetinden bitkin düşmüştü ve Maymay'ın zayıflamış, gözlerinin altında gölgeler belirmiş olmasına da müthiş üzülüyordu.
"Doktor sana ilaç yollamış, bunu içip kuvvetleneceksin."
"İyi, kendimi çok dermansız hissediyorum. Tavuk çorbası isterim. İlacı çorbadan sonra içerim."
Struan çorba getirilmesini emretti. Maymay birkaç kaşık içtikten sonra tekrar yattı.
"Artık sen de dinlen Taypan," dedi. Kaşları çatılmıştı. "Gelecek ateşe kaç gün var?"
Struan son derece üzülerek 3-4 gün diye cevap verdi.
"Üzülme Taypan. 4 gün sonsuzluk demektir. Ziyanı yok. Git ve dinlen lütfen. Sonra konuşuruz."
Struan kamarasına geçerek rahatsız bir uykuya daldı. Uyandığı zaman güneş batmak üzereydi. Banyo yapıp tıraş olurken kafası karmakarışık ve dumandaydı. Aynaya bakınca gördüğünü hiç beğenmedi. Çünkü gözleri Maymay'ın böyle 3 savaşa daha dayanamayacağını söylüyordu ona. Kadının en fazla 12 gün ömrü kalmıştı. Struan aynadaki görüntüsüne bakarken üzüntüyle bir hal çaresi arıyordu.
"Kına kınayı nereden bulabilirim? Bir yerde bundan olmalı. Asya'nın neresinde bu Peru ağacının kabuğu bulunur? Bu Peru kabuğunu Katolikler getirmiş." Birdenbire aklına bir şey geldi. Umuda kapılarak "Tanrım!" diye bağırdı. "Eğer Katoliklerle gelmiş bir kabuğu arıyorsan nereye gideceğini de biliyorsundur budala."
2 saat sonra Çin bulutu limandan çıkıyordu. Bütün yelkenler açılmış fakat şiddetlenen muson rüzgarına karşı camadanla iyice küçültülmüştü. Batı kanalından çıkan tekne Pasifik'in dev dalgaları ve rüzgarla karşılaşınca yana doğru yattı ve halatlar gıcırdadı. Struan şiddetli rüzgarda güneyden güneydoğuya kır diye vardı. Dümenci tekrarladı.
"Güneyden güneydoğuya."
Struan baş taraftaki camadanla küçültülmüş yelkenlere baktı ve bu yüzden çok da canı sıkıldı. Fakat bu fırtına ve dalgada başka çareleri de yoktu. Çin bulutu yeni rotasına oturdu ve karanlık gecede dalgalar ve sert rüzgarla boğuşarak ilerlemeye başladı. Fakat biraz sonra tekne dönecek ve rüzgarı kıç taraftan alarak istediği gibi hızlanacaktı. 1 saat sonra Struan "Herkes güverteye!" diye gürledi. Adamlar karanlıklardan çıkarak halatları ve yelkenleri tutarak beklediler. Struan emretti.
"Batıdan güneybatıya kır."
Dümenci bu yeni rotaya göre dümeni kırınca gerilen ip ve halatlar gıcırdadılar. Struan tekrar gürledi.
"Baba fingoları, grandileri açın."
Gemi dalgaları yararak dönerken dalgalar yandan çarpmaya başladı. Struan emir verdi.
"Dümeni doğrult."
Dümenci pusula dolabının titrek ışığını görebilmek için gözlerini kısıp rotaya girdi.
"İdareyi al Kaptan Orlov."
"Eh, zamanıydı artık yeşil gözlü."
"Belki sen daha hızlı gidersin. Çabucak Macao'da olmak istiyorum."
Aşağıya indi. Orlov her zaman olduğu gibi hemen harekete hazır beklediği için Tanrı'ya şükretti. Çünkü Taypan'ın yüzünü gördüğü anda Çin bulutunun rekor sayılacak bir zamanda limandan çıkması gerektiğini, yoksa gemisiz kalacağını anlamıştı.
Denizcilik tecrübesi gece böyle kayalıklarla dolu bir denizde hızlı gitmenin tehlikesini ona haber vermesine rağmen Orlov sevinçle haykırdı.
Baş baba Fingo'yu serbest bırakın.
Uzun süre demirde kaldıktan sonra yine denizde olduğu ve gemisine kumanda ettiği için mutluydu.
Bay Kudahi, baştaki yelkenliği hazırla. Tanrı da biliyor ya, o güverteye çıktığı zaman bunu hazır görmeli. Baştaki kılavuz lambasını yakın.
Emredersiniz kaptan.
Yok, şimdilik kılavuz lambasından vazgeç. Gecenin bu saatinde kılavuz bulamayız. Şafak vaktini beklememiz gerekir. Gemiyi limana kendim sokarım. Teknede acele mal var.
Kudahi eğilip Orlov'un kulağına fısıldadı.
O kadın mı efendim?
Tayfa'nın satın alabilmek için ağırlığınca altın verdiği kadın.
Yüzünü gördünüz mü?
Baş tarafa git, yoksa bağırsaklarından pantolonuma kemer yaparım. Çeneni tut. Bu laf etrafa yayılmasın. Yoksa hepiniz Macao'da gemide hapis kalırsınız.
Kudahi doğruldu. Kambur adamın tepesinden bakarak güldü.
Emredersin kaptan, ağızlarımız sımsıkı kapalı. Bundan korkma.
Üst güverteden atlayıp başa gitti.
Dikkatli olun serseriler diye gürledi Orlov. Grandileri gerin.
Adamları telaşla emri yerine getirmeye koştular. Ve sonunda ufukta Macao'nun ışıkları gözüktü. Kaptan yelkenlerin camadanla küçültülmesini emretti. Fakat yine de son süratle Macao limanına girdi. Baştaki gemici kulaçları bağırarak haber veriyordu.
Struan mükemmel bir seyir kaptan dedi.
Birden şaşıran Orlov döndü.
Ah seni görmemiştim. İnsanın arkasından bir hayalet gibi usulca süzülüyorsun. Karaya çıkmak için kotra hazır.
Sonra kayıtsız bir tavırla ekledi.
Şafağı ve kılavuzu bekleyecek yerde onu limana sokmayı uygun gördüm.
Sen insanın kafasını okuyorsun kaptan. Struan gözükmeyen kentin ışıklarına baktı.
Her zamanki yerimize demirle. Benim kameramı sen koruyacaksın. Ne sen ne de başkası kameraya girecek. Herkes gemide kalacak ve kimse ağzını açmayacak. Ben bu emirleri verdim zaten.
Portekiz liman memurları gemiye gelince kılavuzu beklemediğimiz için özür dile ve her zamanki vergiyi öde. Ayrıca Çinlilere de gerekli haracı ver. Benim karada olduğumu söylersin. Orlov Taypan'a limanda ne kadar kalacağını sormanın doğru olmayacağını biliyordu. Struan küçük kotrayla kıyıya giderken güney tarafta kalan bir yelkenlerin ışıklarını fark etti. Beyaz cadıydı bu. Avrupalılara ait birkaç küçük gemi daha demirdeydi. Yüzlerce sampan da sessiz sedasız yollarına gidiyorlardı. Struan soylu evin kirasını ödediği rıhtıma çıktı. Portekizlilerden kiralamış oldukları büyük şirket binasında da hiç ışık olmadığını gördü. Bu dört katlı büyük konak ağaçlıklı caddenin öbür tarafında kalıyordu. Struan caddeden geçerek São Francisco Kilisesi'nin bulunduğu tepeye tırmanmaya başladı. Macao'ya, uygarlığa döndüğüne memnundu. Bu parke taşından yapılmış yollar, büyük katedraller ve güzel Akdeniz tipindeki evler, havuzlu alanlar ve mis gibi çiçek kokan büyük bahçeler ne kadar güzeldi. Kendi kendine Jos sayesinde bir gün Hong Kong'da böyle olacak dedi. Sonra Skinner, Whalen, Malaria ve Çin bulutunda yatan Mei Mei'yi hatırladı. Genç kadın ne kadar zayıflayıp bitkin düşmüştü. 2 ya da 3 gün sonra bir kriz daha gelecekti. Kent şafak vakti uyuyordu. Ama Struan Çinli gözlerinin kendisini gözetlediğinin farkındaydı. Tepenin 100 metre kadar gerisinde Macao sona eriyor ve Çin başlıyordu. Oraya 6 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde bir duvar çekilmişti. Bir kıyıdan diğerine kadar uzanıyordu. Çin imparatoru ancak 300 yıl önce, yani bu duvar yapıldıktan sonra burayı Portekizlilere kiralamaya razı olmuş ve bu topraklara yerleşmelerine izin vermişti. Duvarın ortasında bir nöbetçi kulesi ve tek bir şahane kapı vardı. Çin'in kapısı daima açıktı ama hiçbir Avrupalı buradan adım atamıyordu. Struan dış avludan geçerek Piskopos'un sarayının dövme demirden bahçe kapısını açtı. Ön avluda yürürken çizmeleri taşların üzerinde tok sesler çıkarıyordu. Büyük kapıya giderek çıngırağı çekti. Sesin içeride yankılar yaptığını duymasına karşın ısrarla çalmaya devam etti. Sonunda bir lambanın ışığı alt katın camlarına vurdu. Biri Portekizce söylenerek yaklaştı, kapı açıldı.
Bom dia, Piskopos'u görmek istiyorum.
Yarı giyinmiş, yarı uykulu uşak onu tanımaz gözlerle süzerek Portekizce bir şeyler omurdandı ve kapıyı kapatmaya kalktı. Fakat Struan kapının arasına ayağını sokarak itti ve içeri daldı. Sonra da koşarak ilk gördüğü odaya girdi. Burası duvarları kitaplarla dolu, gösterişli bir çalışma odasıydı. Oymalı bir koltuğa oturarak kendisine aptal aptal bakan uşağı "Piskopos" diye tekrarladı. Yarım saat sonra Macao Piskoposu ve Roma Kilisesi'nin ruhani liderlerinden Falarian Guineppa Struan'ın oturduğu odaya bir imparator haşmetiyle girdi. Uzun boylu, soylu bir adamdı. 50 yaşında olmasına rağmen hala genç halliydi. Başına mor bir takke geçirmişti. Cübbesi de mordu, kuru boynuna da elmaslı bir haç takmıştı. Gaga burunlu, geniş alınlı bir adamdı. Uykulu siyah gözlerinde düşmanca bir ifade belirmişti. Fakat gözleri Struan'a ilişince uykusu da düşmanlığı da kayboldu. Piskopos vücudunun her hücresinin dikkat kesildiğini hissederek eşikte durdu. Struan ayağa kalktı. "Günaydın Altes, bu kadar erken ve davetsiz geldiğim için özür dilerim." Piskopos nazik bir tavırla cevap verdi. "Tanrı adına hoş geldiniz senyor." Bir koltuğu işaret etti. "Küçük bir kahvaltı, benimle birlikte yer misiniz?" "Teşekkür ederim ama acelem var. Belki durumu biliyorsunuz Altes. Kına kına ağacının kabuğunu duydunuz mu?" "Evet, malaryanız var. Mutlu vadi humması." "Çok değer verdiğim biri buna yakalandı. Kına kına gerçekten malaryayı geçiriyor mu?" Piskopos orta parmağındaki kocaman yüzükle oynadı. Sonra haça dokundu. "Eğer Güney Amerika'daki malarya ile Mutlu Vadi'deki aynıysa, evet, kına kına bunu geçiriyor. Yıllar önce Brezilya'da misyonerdim. Onların malaryasına yakalandım. Kına kına hastalığımı geçirdi." "Burada Macao'da kına kınanız var mı?" "Bilmiyorum Senyor Struan. Hastaları iyileştiren herkese haber yollayıp cevap almak zaman ister. Cevap alır almaz sizinle temasa geçeceğim. Sorularınızı da yanıtlayacağım. Nerede olacaksınız? Geminizde mi yoksa büronuzda mı?"
"Kapınızda oturup beklemesi için bir adam göndereceğim."
"Buna gerek yok. Size haber yollayacağım."
Piskopos Struan'ın endişesinin derecesini anlayarak merhametle ekledi.
"Üzülmeyin senyor. Tanrı adına her iki yere de haber göndereceğim."
Struan "teşekkür ederim" diyerek dönüp yürüdü. Arkasından Piskopos'un "Tanrı ile gidin" dediğini duyduysa da durmadı. Sokak kapısı arkasından gürültüyle kapandı. Odanın sessizliğinde Piskopos içini çekti. Göğsünde asılı mücevherli haça baktı. Sessiz sedasız dua etmeye başladı. Sonra sekreterini çağırtarak araştırmanın başlaması için emir verdi. Struan kapıyı çalmadan soylu evin Macao'daki kahyası olan Lo Chum ardına kadar açarak gülümsedi. Yüzü eski fil dişini andıran çok yaşlı ufak tefek bir adamdı. Struan uşak tutacak duruma geldiği günden beri onun hizmetindeydi.
"Ah, hoş geldiniz Taipan. Banyo hazır, kahvaltı hazır, elbise hazır. Taipan ne ister hepsi hazır."
"Merhaba Lo Chum." Struan bu ülkedeki haberlerin bu kadar çabuk erişmesine hala alışamamıştı. "Banyo, elbise olur."
"Komprador Chen Sheng gitti, 9'da gelecek."
Struan bitkin bitkin "olur" diye cevap verdi. Lo Chum kapıyı kapattı. Struan'ın önünden geniş mermer merdiveni çıkarak ana yatak odasına girdi. Büyük küvete sıcak su doldurulmuştu. Tıraş takımları çıkarılmış, yatağa temiz çamaşır ve elbise konulmuştu. Struan evde olmak iyi diye düşündü. Sonra "Master Callum'u uyandır" diye emir verdi. "Benim burada olduğumu söyle."
"Master Callum uyumuyor."
Struan "Master Callum nereye gitti?" diye sordu. Lo Chum onun çıkardığı elbiseyi alarak omuz silkti.
"Bütün gece yok Master."
Struan'ın kaşları çatıldı. "Her gece öyle mi?"
"Hayır Master, bir iki gece."
Struan küvete girip oturdu ama Callum'un ortada olmaması huzurunu kaçırmıştı. Callum'un Çin mahallesine gitmeyecek kadar akıllı olduğunu umarım diye düşündü.